Ayrım 40, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, sayfa 373. Hangisini düzelteceksin? Baktı cami yalanı tutmuyor, Erdoğan bu kez bakın ne dedi. Hiç şaşırmayın, tarih 1 Şubat 2012. AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında aynen şöyle konuştu. 25 Kasım 1944'te Cumhurbaşkanı İnönü ve bakanların imzası ile tam Mevlidi Şerif ve 54 farzlı büyük ve tam namaz hocası Türkçe namaz sureleri adlı kitaplar toplattırıldı. İşte diyordu size dönemin yöneticilerinin inanç özgürlüğüne karşı tavırlarının somut örneği. Tabii ki yalandı. Erdoğan'ın İnönü'yü karalamak için kanıt diye gösterdiği iki kitabın toplatılma nedeni bambaşkaydı. Her iki kitapta İslamiyet'e aykırı, Müslümanlık karşıtı bölümler vardı. Mevlid ve Namaz kitabı da İslami gerçeklere aykırıydı. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı da 1944 ve 1945 yıllarında yanlış bilgi bulunduğu ve kitabın yayımının mahzurlu olduğu yönünde karar almıştı. 17 Ekim 1944 tarihli kararda söz konusu kitabın 52 ile 56. sayfaları arasında tashih ve ıslah edilmesi gerekli görülen bazı yanlış bilgilerin bulunduğu tespit edilmişti. Tam Mevlidi Şerif adlı kitaba ilişkin ise 30 Nisan 1945 tarihinde kitabın yayımının mahzurlu olduğu kanaatine varıldığına ilişkin karar bulunduğu belirtildi. Yani kitaplar İslamiyet'e aykırı yazılar bulunduğu için toplatılmıştı. İsmet İnönü'nün torunu CHP milletvekili Gülsün Bilgehan'ın yazdığı Mevhibe adlı kitapta İnönü'nün bazı notları da yayımlandı. İşte o notlardan bazı bölümler. Saat 6. Sabah namazı vaktinden evvel Mevhibe beni uyandırdı. Kalkıp kırmızı odaya geçtik, sabah namazını kıldım. 22 Nisan 1922'de Konya'ya giderken saat 15'te Malatya'dan hareket ettik. Hamdi Bey'in evinde misafir ettiler. Ramazan'ın ilk günü oruçlu olduğumuzdan fena halde acıkmıştık. Ertesi gün 12'de yola çıkıp Kangal'a vardık. Oraya yerleştik. Yemekten sonra namazlarımızı kıldık. 3 Mayıs 1922'de bizi otelden aldılar. 4 arabayla Abdülvehhab Gazi'yi ziyarete gittik. Kurban götürerek orada kestik. Etini türbe dağara bıraktık. Bunları yazmayı hiç istemiyorum, ayıptır, mecbur bırakıyorlar. Sadece iki örnek vereyim. Atatürk 1919'da başlanıp 1926'da tamamlanan Paris Camii'ne yardım yapanlar arasındaydı. Keza 1930'da Eskişehir'in Mihalıçık köyüne cami yapımı için 5000 lira gönderdi. Bir yıl sonra 1931'de Tokyo Camii'nin yapımına katkıda bulundu. Hiç bilmiyorlar 1928'de din reformu diye sunulan camilere kiliselerde olduğu gibi tahta sıra konsun. İbadeti ruhani hale getirmek için camilerde musiki şinaslar ve musiki aletleri olsun gibi saçma önerileri elinin tersiyle itekledi. Erdoğan'ın bu gerçekleri bildiğini hiç sanmıyorum. Rilke'nin güzel bir sözü var. İnsanın tanrısı olsun da onu kullanmasın. ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman imzalı 30 Aralık 2004 tarihli WikiLeaks kriptosunda Erdoğan şöyle tanımlanıyor. Erdoğan ve Emine Hanım'a yakın bir eski danışman Tayyip Bey Allah'a inanır ama güvenmez demiştir. Erdoğan meclisteki konuşmasında elindeki 20 Nisan 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesini göstererek "Bak belge konuşuyor, ne diyor gazete? CHP iktidarında camiyi ahır yaptılar" dedi. Hep yazıyorum, Erdoğan okumuyor. Cumhuriyet gazetesini de okumamıştı. Gazete camiyi ahır yaptılar diye başlık atmıştı. Haber doğruydu. Ve fakat haberin altında Yunanlıların İzmir'i işgal ettiği sırada Seferihisar Hereke köyündeki camiyi tahrip ettikleri yazıyordu. Bu cami Atatürk döneminde tamir edilip ibadete açılmıştı. Cahillikle baş etmek zor, bunu ben demiyorum. WikiLeaks kriptosunda Amerikalılar Erdoğan için bakın ne diyor. Temas içinde olduğumuz birçok kişiden aldığımız bilgilere göre Erdoğan az okuyor. İslami eğilimi ağır basan yayın organlarını takip ediyor. Erdoğan dünyaya hiçbir zaman gerçekçi bir bakış açısıyla bakmadı. Ancak Erbakan Hoca'nın liderliğini yaptığı Saadet Partisi tarafından İslami cenahta saf dışı bırakılacak korkusu onun için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Erdoğan karizmasına, içgüdülerine, internette yayınlanan komplo teorilerine ve yeni Osmanlıcı fantezilerin içinde kendini kaybeden danışmanlarının verdiği süzme bilgilere güveniyor. Erdoğan gerçekçi değildi. Zaten siyaseti de gerçekler üzerinden yapmadı. Bu ülkenin kutsallarını siyaset malzemesi yaptı. Bin örnek verilebilir. Gözümüzün içine baka baka gezi eylemcisi çocuklar için yalan konuştu. Camide içki içtiler dedi. Türbanlı bacıma saldırdılar dedi. Bin kez görüntülerle ispat edildi ama onun aradığı gerçek değil ki. Sadece o için demagoji yapıyor. Amerikan kriptosu aslında çok gerçekçi. Erdoğanların hayatlarında hep bir fantezi var. Erdoğan'ın yaşamındaki en önemli üç camiden biri Eyüp Camii'dir. Gerçeği yazsak yine kızacak ama sinirlenecek diye gerçekleri yazmayacak değiliz. Adı Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyüp el Ensari. Sahabeydi. Hazreti Muhammed'i Medine'deki evinde 7 ay misafir etti. Bedir, Uhud ve Hendek Savaşı'nın kahramanlarındandı. Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde onunla birlikte haricilere karşı savaştı. Hazreti Ali döneminde Medine kaymakamlığı yaptı. Hazreti Ebu Eyyub'un hayatına dair bundan sonraki bölümler tamamen rivayettir. Yani söylentiden ibarettir. Bunlardan biri de İstanbul Eyüp Sultan'daki mezarıdır. Eyüp Sultan'daki sandukada aslında ne var? Yer İstanbul, yıl 667 de olabilir, 668 de veya 669 ya da 674'tür. Çünkü Emevi Halife Muaviye döneminde İslam ordusunun İstanbul'u ilk ne zaman kuşattığı tam olarak bilinmemektedir. Orduya kimin komuta ettiği de belli değildir. Kimine göre komutan İslam dünyasında zulmün ve kötülüğün sembolü olarak bilinen Hazreti Hüseyin'in katili Yezid'dir. Kimine göre ise Sufyan İbn Affıf'tır. Rivayetlere göre sahabi Hazreti Eyyub da İstanbul'u kuşatan bu sefere katıldı. Hemen diyeceksiniz ki Hazreti Eyyub bu sefere katılmak için yaşlı değil mi? Evet ama tarih böyle yazıyor. Oysa siz haklısınız. Hazreti Muhammed 622 yılında Medine'ye hicret etti. Onu evinde misafir eden Hazreti Eyyub o tarihte kaç yaşındaydı? Bilinmiyor ama peygamberi misafir edecek olgunlukta olduğunu tahmin edebiliriz. Hesapladığımızda İslam ordusu İstanbul'a dayandığında Hazreti Eyyub'un yaşının 80-90 aralığında olduğunu düşünebiliriz. Bu kadar yaşlı biri ulaşımın deve sırtında ilkel şekilde yapıldığı bir dönemde böylesine uzun bir sefere çıkar mı? Bakınız bugünün 80-90 yaşlarından bahsetmiyoruz, 1300 yıl önceden bahsediyoruz ki o yıllarda normal karşılanan ölüm aralığı 40-50'dir. Neyse tarihin doğru yazdığını şimdilik kabul edip konumuza devam edelim. Bu arada Hazreti Ali ile birlikte haricilere karşı savaşan Hazreti Eyyub nasıl oluyor da düşmanı Muaviye'nin ordusuyla sefere katılıyor? Tuhaf değil mi? Tamam devam ediyoruz. İstanbul Eyüp Belediyesi'nin ki referans olarak Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakın ve Profesör Doktor Hüseyin Algül'ü vermişler. Resmi internet sitesine göre uzun bir yolculuk yapan Hazreti Eyüp yaşının çok ilerlemesinden dolayı İstanbul'a yaklaştıkları sırada hastalanıyor. Komutanı Yezid'e öldüğü takdirde cenazesinin hemen gömülmeyerek ordunun varacağı en ileri noktaya kadar götürülmesini ve o yerde gömülmesini vasiyet ediyor. Hiç Arap İslam kültüründeki ölü mezar geleneğine girmeyelim. Tahmin ettiğiniz gibi Hazreti Eyyub'un defnedildiği yer bugün Eyüp Camii'ndeki türbe. Evet, genel görüş bu. Ancak Avrupa'nın önemli Osmanlı tarihçilerinden Paul Wittek, Hazreti Eyyub'un Eyüp Camii'nde değil, Ayvansaray'daki kalenin dibinde şehit olduğunu, oraya gömüldüğünü ve hatta bu nedenle Ayvansaray adının Eyüp el-Ensari'den geldiğini iddia etti. Bu arada gözünüzden kaçmasın, tarihçi Wittek Hazreti Eyyub'un hastalıktan değil, savaşarak şehit olduğunu söylüyor. Peki mezarı neredeydi? Eyüp Sultan'da mı, Ayvansaray'da mı? Profesör Doktor Halil İnalcık 1455 yılına ait İstanbul bina ve nüfus tahrirlerini inceledi ve Ayvansaray adının Rumca olduğunu ortaya çıkardı. Ayvansaray'ın Hazreti Eyüp ile ilgisi yoktu. Oh, peki Hazreti Eyüp'ün mezarı Eyüp Sultan'da mıydı? Eğer öyleyse demek İslam ordusu Eyüp Sultan'a kadar ilerlemişti. Yanisi şu, İslam ordusunun Avrupa'ya geçtiği, İstanbul'u bilmeyenler için yazalım, Eyüp semti Avrupa'dadır, ortaya çıkıyor. Oysa bilinen İstanbul'a gelen İslam ordusu kara ordusuydu ve Kadıköy'e kadar gelmiş ve denizi geçemeden geri dönüp gitmişti. Zaten o dönemde Bizanslılar başkentin savunmasını güçlendirerek Persleri geri püskürtmüşlerdi. Yani İstanbul'u almak hayli zordu. Bırakın İstanbul'u, İslam ordusu bugünkü Kadıköy'deki surlarla çevrili Kalkedon'u bile alamamıştı. Yine soracaksınız, o halde Hazreti Eyyub'un mezarı nasıl Avrupa topraklarında olur? Bilinen dönemin Bizans tarihçileri Hazreti Eyyub'un İstanbul'u kuşatan orduda bulunduğundan hiç bahsetmiyorlar. Hazreti Eyyub'un orduda bulunduğundan ilk bahseden İslami kaynak İbn-i Sa'd'ın Tabakat adlı eseriydi. Sonra yazılanlar hep bu kitabı kaynak göstermişti. İşin garip yanı ise bu kitap İslam ordusunun İstanbul'a sefere çıkmasından 200 yıl sonra yazılmıştı. Tamam, lafı dolandırmayacağım. Dönelim tekrar Hazreti Eyyub'un mezarı meselesine. Bu arada Hazreti Eyyub'a ait Bizans imparatorundan, tarihten bilinmediği için ya 2. Konstans ya da 4. Konstantis olmalı, izin alarak İstanbul'a tek başına girdiği, Ayasofya'da namaz kıldıktan sonra taşlanarak öldürüldüğü ve bugünkü mezarına gömüldüğü gibi akılla, tarihle, bilimle uzaktan yakından ilgisi olmayan uydurulmuş hikayeler de vardır. Uzatmayalım, işin aslı şudur. Büyük devrimci Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Hazreti Eyyub'un mezarı arasında derin bir bağ vardır. Osmanlı tarihini en iyi bilen tarihçilerden olup mezar taşında Yusuf bin Hammer yazan Avusturyalı tarihçi Josef von Hammer 1774-1856 Hazreti Eyyub'un mezarının İstanbul'un fethi sırasında mucizevi olarak bulunmasının psikolojik ihtiyaçtan kaynaklandığını Osmanlı Devleti Tarihi eserinin 1. cildinde yazdı. Türk tarihi ve dili üzerinde yetkin eserler vermiş olan Alman tarihçi Franz Babinger de 1891-1967 Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı adlı eserinde Hazreti Eyyub'un mezarının İstanbul'un fethi sırasında bulunmasından dini hisleri kamçılayan bu aldatmaca hiçbir çağdaş kaynakta yer almaz diye bahsetti. Babinger'e göre Fatih İslam dünyasına gönderdiği fetih namelerin hiçbirinde Hazreti Eyyub hakkında tek söz sarf etmemişti. Bu konuda son sözü bizden birine Profesör Doktor Halil İnalcı'ya bırakalım. Neymiş bu psikolojik ihtiyaç meselesi anlayalım. İstanbul'un fethi sırasında 4 düşman gemisi Haliç'e gelerek yardım getirdi. İstanbul'da halk surlara çıkarak Türklere karşı gösteriler yaptı. Bizim asker arasında ümitsizlik doğdu. Hatta bir kaynağımıza göre Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın da kışkırtmasıyla bazı askeri gruplar bu işin sonu yok diye kuşatmayı bırakıp gitmeye başladılar. Çok nazik bir durum vardı. O zaman Akşemseddin Fatih'in şeyhidir, Hacı Bayram tarikatındandır. Eyüp el-Ensari'nin mezarını bulmak için kolları sıvadı. Moralin düştüğü bir anda peygamberin sahabesinden olan Eyüp'ün mezarını bularak askere moral vermek amacıyla padişahtan müsaade istiyor. Bugünkü Eyüp mevkiinde kazı yapıyorlar. Orada eskiden manastırlar vardı. Toprak altında yazılı mermer parçalar buluyorlar. İşte mezar burası diye orduya ilan ediyorlar. Askere savaş için yeni bir şevk ve heyecan geliyor. Tarihçilerin Kutbu sayfa 431. 750 yıl sonra 1453'te Hazreti Eyyub'un mezarı Bizans azizlerinin mezarlarının bulunduğu Kozmodion adlı verilen bölgede Akşemseddin'in istihareye yatmasıyla mucizevi şekilde böyle bulunuvermişti işte. Ve Yeniçeriler bu moralle İstanbul'u fethettiler. Bizim tarihimizde psikolojik savaşı en iyi kullananlardan birinin Akşemseddin olduğunu söyleyebilir miyiz? Fatih fetihten sonra Hazreti Eyyub'un mezarının bulunduğu yere cami türbe yaptırdı. Müslümanlar 557 yıldır Eyüp Sultan'ı ziyaret ediyor. Sonuçta görülüyor ki sorunun sorulmadığı yerde kutsal olaylar yaratma ve onu resmileştirme çok kolay gerçekleştiriliyor. Ne diyor Sadi? Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı. Uzatıyorum belki ama bilmediğimiz çok gerçek var. Sırası geldi yazayım. Hristiyan Bizans'ta İslam dünyasında olduğu gibi önemli kişilerin lahitlerinin, yani sandukalarının, üzerlerinin bir kumaşla örtüldüğü bilinmektedir. Evliya türbeleri içindeki mezarların üzeri yeşil bir örtüyle örtülür. İncelendiğinde bu adetin bize Bizans'tan geldiği ortaya çıkar. Müslümanlarda tabutların üzerine fazla gösterişli olmayan örtüler konulması Bizans'ta da vardır. Ölümden sonra uygulanan ritüeller Bizans ve Osmanlı'da benzerdir. Bizans'ta ölü kişinin yatırılma şekli, kline, gözlerinin kapatılması, kaliptain, ağzının kapatılması, siyaklein, bedenin yıkanması, apoplisis, bugün Anadolu'da hala uygulanan törenlerdir. Hristiyan azizlerinin en ünlülerinden Anadolu doğumlu Aziz Yorgos, George, İngiltere'nin koruyucu azizi kabul edilmiştir. Beyaz üzerine kırmızı haçlı İngiliz bayrağı Aziz Yorgos'un simgesiydi. Zaten bu bayrak Aziz Yorgos bayrağı olarak isimlendirilmektedir. Aynı zamanda İspanya, Gürcistan, Litvanya, Portekiz, Almanya, Yunanistan ve Rusya'nın en saygı duyulan azizidir. İstanbul'da Koca Mustafa Paşa semtinde Çifte Sultanlar Türbesi vardır. Burası Kadın Evliya Türbesi olarak özellikle Şii Müslümanlar tarafından Muharrem ayında ziyaret edilir. Koca Mustafa Paşa Camii'nin karşısında Sümbül Efendi Türbesi'nin hemen başucunda etrafı demir parmaklıklarla çevrili iki kız kardeşin mezarları olduğu kabul edilir. Bu mezarda yatanların Hazreti Ali'nin torunları Fatima ve Sakine olduğu ileri sürülür. Sözde bu iki kız kardeş Haçlı seferinin birinde esir edilip Bizans İmparatoru Konstantinos Paganya'ya, Profigrogenitos veya 7. Konstantinos'a 913-959 cari olarak gönderilirler. Hristiyan olmadıkları için de öldürülürler. Hikaye böyle gerçeküstü anlatımlarla devam eder. Bu hikayenin gerçeklerle çelişen yönleri çoktur. Öncelikle Hristiyanlığı kabul etmeyen iki Müslüman kadın neden öldürüldükten sonra Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bir kilisenin yanına gömülmüştür? İkinci çelişkide 500 yıl sonra buraya gelen Müslümanlar nasıl olup da bu mezarları doğru olarak tespit etmişlerdir? Müslümanlar Bizans İmparatoru'nun mezarını bile Evliya mezarı kabul ederek ziyaret etmişlerdir. Bunun bir örneğini Trabzon'da görüyoruz. Trabzon İmparatoru 4. Alexios Komnenos 1416-1429 Anadolu'daki Akkoyunlu Türk beyinin kızıyla evliydi. Oğlu 4. Ioannes Komnenos'un 1429-1459 iktidarı ele geçirmesiyle 1429'da öldürülmüştü. Büyük olasılıkla bu nedenle mezarı Hristiyanlar tarafından kutsal sayıldı ve 4. Alexios Müslümanlara da Hoşoğlan isimli evliya olarak geçti. Trabzon'da Hisar Camii'nin yanındaki türbede Trabzon'un Türklerce fethinde etkinliği olan ermişlerden Hoşoğlan'ın gömülü olduğuna inanılır. Bu nedenle asırlarca Hoşoğlan'ın türbesine bezler bağlandı, adına adaklar adandı, ruhundan şefaatler umuldu. Fakat umumi harbin işgal zamanlarında Rus arkeologlardan Ospensky türbede hafriyat yaptırıyor ve ne çıksa beğenirsiniz. Sandukası ile 4. Alexios'un mezarı. Osmanlılar döneminde ve bizim bugün de kahraman olarak gördüğümüz, zaman zaman da kutsallaştırdığımız tarihsel gerçeklerle bağdaşmayan diğer bir kişilikle Battal Gazi'ydi. Pek çok yerde mezarı bulunan yine Anadolu'da Türk kahramanı olarak efsaneleştirilmiş, evliya mertebesine çıkarılmış Battal Gazi'nin yaşam hikayesinin gerçekle bir ilişkisi bulunmaz. Battal Gazi Anadolu'da Bizanslılarla yaptığı savaşlarda efsaneleşen ve 740'ta Eskişehir yakınlarında bugün kendi adıyla anılan kasaba, Seyit Gazi yakınında şehit olarak oraya gömülen Arap kökenli bir Emevi komutandı. İstediğin kadar gerçekleri yaz. Erdoğan hurafeye inanmaya devam ediyor. Ne diyordu YÖK Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Teziç'e? Burası, kafasını göstererek, basmıyor. Hayatında iki koyun gütmediği için bunu kavrayamıyor. İşte bir cahil tavrı. Anlaşılmıyor mu? Niye sorusuz bir hayata mahkum ettiler bizi? Bu tür yazıları kaleme aldığımda okurlar mail atıyor. İslam budur. Hayır değildir kardeşim. Okumuyorsunuz, hurafeye inanıyorsunuz. 40. ayrımın sonu. Sayfa 381.